Ayrım 36, sayfa 507. 5. Kat irtifakı. 1. Genel bakış. Bir arsanın paydaşları arsa üzerinde bir veya birden fazla bina inşa etmeyi birbirlerine karşı borçlanabilirler. Veya bir arsa maliki arsasında inşasına başladığı bina tamamlanmadan taşınmazın belirli bir payını bir diğer kişiye devrederken yapılan sözleşmede taraflar bina inşaatının tamamlanmasını borcunu birbirlerine karşı yükleyebilirler. Fakat bu üstlenilen borçlar kişisel talep hakkı verir. Bu hak yalnız sözleşmede taraf olan kişiye veya külli haleflerine karşı ileri sürülebilir. Paydaşlardan biri sonradan payını devrederse yeni malik inşaat borcunun borçlusu olmaz. Meğer ki borcun nakdi hükümlerine göre borcu yüklenmiş olsun. Kat mülkiyeti kanunu, kat mülkiyetine çevrilmesi öngörülen bina veya binaları inşa etme borcunun inşaata henüz başlanmadığı veya başlanıp da tamamlanmadığı devrede paylı mülkiyet paylarına bağlanmasını, böylece paylı mülkiyet payının devri halinde yeni paydaşın da inşaat borcunun borçlusu haline gelmesi imkanını sağlamıştır. Hatta kanunda daha da ileri gidilerek arsanın bir tek maliki varsa bunun taşınmazını paylara ayırarak bu paylara inşaat borcunu bağlayabilmesi de öngörülmüştür. Böyle bir durumda inşaat borcu pay devredilmedikçe atıl bir halde askıda kalacak, pay devredilince hükmünü icra edecek aktif hale gelecektir. Kat mülkiyeti kanunundaki hükümlere uyularak paylı mülkiyet paylarına inşaat yapma ve kat mülkiyeti kurma borcu bağlanması kat irtifakı olarak adlandırılmıştır. 2. Kavram ve niteliği. Kat mülkiyeti kanunu madde 3 fıkra 3'te kat irtifakının arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olduğu vurgulanmıştır. Gerçekte kat irtifakı paylı mülkiyete tabi bir arazide paya bağlı öyle bir haktır ki bu hakka sahip paydaşa diğer paydaşlardan arazide sözleşmeye uygun şekilde kat mülkiyetine özgülenecek bina inşa etmelerini isteme ve inşa edilecek binayı kat mülkiyetine çevirtme yetkisi verir ve taşınmazın aynı zamanda birer kat irtifakı sahibi olan paydaşlarını sözü geçen binayı inşa etme borcu altına sokar. Kat mülkiyeti kanunu madde 17 fıkra 1, madde 26 fıkra 1. Böylece hak sahibi yönünden paya bağlı bir hak olan kat irtifakı, kat mülkiyeti kanunu madde 3 fıkra 3, yükümlü yönünden de paya bağlı bir yapma borcu niteliğindedir. Bu sebeple de sözü geçen hakkın kat mülkiyeti kanununda kat irtifakı olarak adlandırılması eşya hukukunun temel kavramlarına uygun düşmemiştir. Zira irtifak hakkının asli içeriği hiçbir zaman bir yapma edimi olamaz. Yapma edimi ancak bir yan borç olarak irtifaka bağlanabilir. Medeni Kanun madde 779 fıkra 2. Üzerinde irtifak kurulmuş yükümlü taşınmaz malikinin durumu daima pasiftir. O, irtifak hakkı sahibinin taşınmazdan yararlanmasına katlanmakla yükümlüdür. Bir inşaat yapma borcu irtifak hakkının konusu olamaz. Diğer taraftan bir ittifakın bir taşınmaz payına bağlanıp bağlanamayacağı ve keza bir taşınmaz payının irtifakla yükümlü kılınıp kılınamayacağı da tartışmalı bir konudur. Kat mülkiyeti kanunu madde 3 fıkra 3'te irtifakla kastedilen diğer bir sınırlı ayni hak da olamaz. Medeni kanunun sistemi içinde sınırlı ayni haklar, mülkiyetin içeriğini oluşturan yetkilerin bağımsızlaştırılarak bir kişiye özgülenmesi suretiyle doğmakta ve içerikleri bu yetkilerden oluşmaktadır. Yüklediği yükümlülük tamamen borçtan ve sağladığı hak, bu borcu talepten ibaret bir ayni hak kavramı hukuk sistemimize tamamen aykırı düşmektedir ve geleneksel ayni hak kavramı ile açıklanamayacak bir kurum niteliği taşımaktadır. Bu sebeple kat mülkiyeti kanununda kat irtifakı olarak da adlandırılan hak, ortak mülkiyet payına bağlı bir inşaat yapma borcuna ait ve diğer paydaşlara yöneltilecek talep hakkından ibarettir. Böylece vardığımız sonuç, kat irtifakı diye adlandırılan kurumun niteliğinin eşyaya bağlı bir borç olduğudur. 3. Kat irtifakının kurulması. A. Genel olarak. Kat irtifakı paylı mülkiyete tabi bir arsa üzerinde bütün paydaşların veya tek kişinin mülkiyetine tabi arsada malikin iradesi ile kurulabilir. Kanun kat irtifakının kurulması için resmi senet düzenlenmesini ve kütüye tescil yapılmasını öngörmüştür. Kat mülkiyeti kanunu madde 10 fıkra 1. Fakat kat irtifakı kurulması ayrıca bazı esaslara tabidir. Çift A uyulacak esaslar 1. Kat irtifakı ancak inşasına başlanmamış veya başlanıp tamamlanmamış bir veya birden çok yapı varsa kurulabilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 1 fıkra 2. Madde 2 fıkra C. Tamamlanmış bir binada kat irtifakı kurulamaz. Çünkü yapı tamamlanmış olduğuna göre artık binayı inşa etme borcu söz konusu olmaz. 2. Kat irtifakı inşa edilecek binada veya binalarda kat mülkiyetine konu olabilecek bağımsız bölümler için kurulabilir. 3. Kat irtifakı kurulurken üzerinde inşaat yapılmakta veya yapılacak olan taşınmazın mülkiyetinin yapı tamamlandıktan sonra kat mülkiyetine konu olabilecek bağımsız bölümlere tahsis olunan arsa payı oranlarına göre payları ayrılması gerekir. Kat mülkiyeti kanunu madde 3 fıkra 2. Bu arsa payları taşınmaz üzerindeki birlikte mülkiyet paylarını göstermektedir. Arsa payı özgülenmemiş bağımsız bölüm veya hiçbir bağımsız bölüme özgülenmemiş arsa payı kalamaz. 4. İnşaat borcunun taşınmazdaki bütün payların her birine yükletilmesi, yani kat irtifakının bu payların her birinde kurulması gereklidir. Yalnız bazı paylara inşaat yapma borcu yüklemek, diğer bazılarına yüklememek imkanı yoktur. Eşyaya bağlı inşaat borcu ancak binanın tamamı için söz konusu olabilir. 5. Kat irtifakı ancak irtifaka konu taşınmazda pay sahibi olan lehine, yani paya bağlı olarak kurulabilir. Hangi paya bağlı kat irtifakının hangi bağımsız bölüme ait olduğu belirtilmelidir. Lehine irtifak kurulmamış pay bırakılamaz. Bu paya sahip olmadan irtifaka sahip olmak mümkün değildir. Payın devri ile irtifak da devredilmiş olur. 2b. Resmi senet düzenlenmesi. Kat irtifakının kurulması için resmi senet, sözleşme, arsaya tek kişi malik ise onun, birden fazla kişi sahipse bunların hepsinin talebiyle tapu sicil memurları tarafından düzenlenir. Kat mülkiyeti kanunu madde 13 fıkra 1. Noterlerin bu hususta yetkileri yoktur. Noterde düzenlenecek inşaat sözleşmeleri kat irtifakı tesciline imkan vermez. Kat irtifakı kurulması için başvuru yapılırken verilecek talebe, kat mülkiyeti kanunu madde 12'de belirtilen aşağıdaki belgelerin eklenmesi istenmiştir. Bu belgeler 1. Ana gayrimenkulde yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı, bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle proje müellifi, mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimari proje ile yapı kullanma izin belgesi. 2. Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına. Birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28. maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim planı. Tapu memuru, belgelerin tamam ve kanuna uygun olduğunu ve dilekçeyi verenlerin veya istemde bulunanların yetkili olduklarını belirledikten sonra resmi senedi düzenler. Resmi senet tapu kanununun 26. maddesine ve tapu sicili tüzüğü hükümlerine uyularak düzenlenir. Resmi senette inşa edilecek binada her bağımsız bölüm için ayrılan arsa payı, ortak yerler, eklentiler, inşaat planı, bağımsız bölümlerin numaraları ve nevi, hakların ne şekilde yeni kat mülkiyeti sahibelerine geçirileceği, kimlere hangi bağımsız bölümlerin isabet edeceği ve paydaşların istediği ve senede geçirilmesi mümkün olan diğer hususlar yer alacaktır. Resmi senet tek kişi malik ise onun tarafından, paylı mülkiyet söz konusu ise bütün paydaşlar tarafından imzalanmalıdır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü malik tek ise resmi senet tanzimine lüzum bulunmadığı ve yazılı tescil talebinin yeterli olacağını kabul etmektedir. Çift C tescil. Resmi sözleşme kanun gereği tescile tescil talebi de sayılır. Kat mülkiyeti kanunu madde 13. Bu sebeple tapu idaresi tescili yapmak zorundadır. Kat irtifakının tescili kat mülkiyeti kütüğüne yapılacaktır. Kat mülkiyetine yapılacak tescillerde de kat mülkiyeti kanununda aksine hüküm bulunmadıkça tescille ilgili hükümler uygulanacaktır. Kat mülkiyeti kanunu madde 11. Kat irtifakının nasıl kurulacağını düzenleyen hüküm kat mülkiyeti kanunu madde 14'te yer almaktadır. Buna göre malik veya paydaşların talep ile birlikte madde 12'de sayılan belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Bunlar kanunun aradığı niteliklere uygun düzenlenmiş proje ve yönetim planlarıdır. Kat irtifakının kat mülkiyeti kütüğünde kurulacağı kesinse de kaydın tek bir sayfaya mı yoksa bağımsız sayfalara mı olacağı kanunda açık değildir. Ancak 3.9.1997 tarihli Tapu Kadastrosu Genel Müdürlüğü genelgesi kat mülkiyeti kütüğünde her bağımsız bölüm için açılan ayrı sayfelere yapılacak tescille kat irtifakının kurulacağına ilişkin düzenleme getirmiştir. Böylece kat irtifakı kurulduğunda her bağımsız bölüme kat mülkiyeti kütüğünde ayrı sayfa açılır. Tescil ile inşaatı yapma borcu eşyaya bağlı borç haline gelir. Kat mülkiyeti kanunu madde 14 fıkra 2, kat irtifakının irtifak kurulacak arsanın tapu sicilindeki sayfasındaki beyanlar hanesine de kaydını aramaktadır. Bu hükme göre her bağımsız bölüme tahsis edilecek arsa bayı beyanlar hanesine kaydedileceği gibi binanın tamamlanmasından sonra kat mülkiyetine konu olacak bağımsız bölüm numaraları ve bu bölümlere bağlı eklentiler de kaydedilecektir. Kat mülkiyeti kanunu madde 11 karşısında bu kaydın kurucu değil, açıklayıcı olduğu kabul edilmelidir. B. 2814 sayılı kanun ile kabul edilen hüküm. 13.4.1983 tarih 2814 sayılı kanun ile kabul edilen ek madde 4 aşağıdaki tarzda bir imkan tanımıştır. 5 veya daha fazla kişi tarafından üzerinde bir veya birden çok yapı yaptırılmak amacıyla birlikte bir arsa edinilmiş olması ve pay sahiplerinden en az 5'te 4'ünün kat irtifakına geçiş konusunda aldığı karara uyulmaması halinde karara uymayan pay sahiplerine karşı bunların taşınmazdaki paylarının iptali ve bu payların isteyen diğer pay sahipleri adına tescili için sulh mahkemesinde dava açılabilir. Sulh mahkemesinin karar verebilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi aranmıştır. Paylı taşınmazın üzerinde bir veya birden çok yapı yaptırılmak amacıyla kazanıldığının ispat edilmiş olması, paydaşların 5'te 4 çoğunluğunun kat irtifakını geçiş kararına veya bununla ilgili yükümlülüklere noterlikçe yapılan tebligata rağmen 2 ay içerisinde bazı paydaşlarca uyulmamış olması, karara uymayan paydaşların paylarının mahkemece tespit edilen raiç bedelinin mahkeme veznesine depo edilmesi. 4. Kat irtifakının hükümleri. A. Kat irtifakı sahiplerinin hak ve borçları. Kat irtifakı sahipleri bu hak uyarınca paylı arsa üzerinde yapılacak binanın sözleşmede yazılı şartlara göre ve kabul edilen süre içinde tasdikli projeye uygun olarak inşa edilmesi için kendilerine düşen borçların zamanında yerine getirilmesini borcun yükümlüsü olan diğer paydaşlardan talep edebilirler. Kat mülkiyeti kanunu madde 17 fıkra 1. Bu hak buna bağlı payla birlikte devredilebilir, rehnedilebilir ve mirasçılara intikal eder. Kat irtifakı satış vaadine de konu olabilir. Diğer taraftan her irtifak hakkı sahibi, diğer paydaşların kat irtifak haklarının yükümlüsü olarak binanın inşasını sağlama borcu altındadır. İrtifak hakkının ve payın devri buna bağlı inşaatı sağlama yükümlülüğünü de geçirir. Eşyaya bağlı borç. 2A binanın inşası. Kat irtifakı sahipleri aynı zamanda diğerlerine ait irtifakın yükümlüsü paydaşlar olarak dürüstlük kuralları uyarınca birbirlerine karşı binanın inşasını kolaylaştırmakla yükümlüdür. Kat mülkiyeti kanunu madde 26 fıkra 1. Bunların binanın inşasına ne tarzda katılacaklarının yapılacak sözleşmede belirtilmesi yerinde olur. Çoğu zaman binanın fiilen inşasını aynı zamanda paydaş olan müteahhit üzerine almakta, diğer paydaşların inşaata katkıları bir bedel ödemek tarzında olmaktadır. İrtifak hakkı sahibi paydaşlar borcunu yerine getirmeyen paydaşa karşı dava açabilirler. Fakat bunun için davacı kendi borcunu ifa etmiş veya ifasını teklif etmiş olmalıdır. Aksi halde borçlar kanunu madde 81'de düzenlenen sözleşmenin ifa edilmediği defi ile karşılaşabilir. Kat mülkiyeti kanunu genel esaslara dayanan ifa davası dışında 26. maddenin 2. fıkrasında ihtara rağmen borcunu yerine getirmeyen kat irtifakı sahibine karşı ayrıca ağır bir yaptırım kabul ederek onun paylı mülkiyet birliğinden çıkarılmasını öngörmüştür. Buna göre kat irtifakı sahiplerinden biri borcunu noter vasıtasıyla yapılan ihtara rağmen bu ihtar tarihinden itibaren 2 ay içinde yerine getirmezse diğer irtifak hakkı sahipleri veya tümü dava açmak istemezlerse bunlardan bazıları sulh hakiminden onun arsa payının kendilerine arsa payı oranlarına göre hükme en yakın tarihteki raiç veda karşılığında devrini isteyebilirler. Arsa payının paydaşlar dışında üçüncü bir kişiye bu yolla devredilmesi kabul edilmemiştir. Yapılacak ihtarda yerine getirilecek borcun ne olduğu gösterilmelidir. Çoğu zaman bu borç inşaat için gerekli masraf payının ödenmesi olacaktır. İnşaat masrafının miktarı ve ne zaman ve ne şekilde ödeneceği daha önce sözleşme ile kararlaştırılmamışsa bu hususta kat irtifakı sahipleri kurulunun vereceği karara göre hareket edileceği kabul edilebilir. Bu konuda kanunda bir hüküm bulunmadığı için kıyasen kat mülkiyeti kanununun 29. 32. madde hükümleri uygulanmak gerekir. Bu hususun madde 17 fıkra 2'de açıklığa kavuşturulması yerinde olurdu. İhtarda bulunma hakkını her ittifak hakkı sahibi haizdir. Fakat borcunu yerine getirmeyen paydaşın arsa payının devrini talep hakkı bütün paydaşlara birlikte aittir. Ancak kat mülkiyeti kanunu madde 25'in kıyasen uygulanması düşünülerek paydaşlardan bazıları sözü geçen devri talep arzusunda olmadıkları takdirde devri talep arzusunda olanların dava açabilecekleri savunulabilir. Hakim, kat mülkiyeti kanunu madde 26 fıkra 2'deki şartların gerçekleştiğini belirledikten sonra borcunu yerine getirmeyen paydaşın arsa payının davacılara arsa payları oranında intikaline karar verir. Fakat bunun için o payın raiç bedelini davacıların ödemiş olmaları veya hiç değilse mahkeme meclisine yatırmış olmaları gerekir. Sözleşmede kabul edilen süre veya kat irtifakının kurulmasından itibaren en çok 5 yıl kat mülkiyeti kanunu madde 49 fıkra 3 içinde kusurlu davranışı yüzünden binanın tamamlanmamasına veya kat irtifakının sona ermesine sebep olan kat irtifakı sahibi paydaş bu yüzden diğer paydaşların uğradıkları zararı tazmine mecburdur. Kat mülkiyeti kanunu madde 26 fıkra son. Burada söz konusu olan sorumluluk borcu aykırılıktan doğan sorumluluk olup borçlar kanunu madde 96 vadi hükümleri uygulanmak gerekir. Böylece sorumluluktan kurtulmak için kusursuzluğunu ispat borçluya düşer. Tazmin edilecek zararlar irtifaka güvenilerek yapılan masraflar ile kat mülkiyetini elde edememek yüzünden uğranılan kar mahrumiyetidir. Eğer birden çok paydaş borcunu kusurlu olarak ifa etmemişse diğerinin zararından müteselsilen sorumlu olurlar. Borçlar Kanunu madde 98 atfi ile Borçlar Kanunu madde 50. Borçların geç ifa edilmesi halinde sorumluluk genel hükümlere Borçlar Kanunu madde 101'e tabidir. Çift B kat mülkiyetine geçme hakkı. Arsa üzerinde inşaat tamamlanıp bina oturmaya elverişli hale gelince kat mülkiyetine geçişi tabu idareleri re'sen sağlamakla görevli olmakla beraber kat mülkiyeti kanunu madde 14 kat irtifakı sahiplerinden her biri de kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesini isteyebilir. B. Yönetici tayini imkanı. Kat irtifakı sahipleri binanın tamamlanması için aralarından birini veya birkaçını veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi yönetici olarak atayabilir. Bu yöneticinin görev yetki ve sorumluluğu hakkında kat mülkiyeti yöneticilerine ilişkin hükümler uygulanır. Kat mülkiyeti kanunu madde 17 fıkra 2. Taraflar yönetici atamasında anlaşamazlarsa bu halde de kat mülkiyeti kanunu madde 34'ten kıyasen yararlanılmalıdır. Kat irtifakı kurulmuş taşınmazlarda yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin 3'te 2'si fiilen kullanılmaya başlanmışsa kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi ana taşınmazın yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır. Kat mülkiyeti kanunu madde 17 fıkra 3. C. Kat irtifakına konu olan ana taşınmazda paylaşma istenememesi ve ön alım şufa hakkı bulunmaması. Kat mülkiyeti kanunu madde 7 fıkra 1. Birlikte mülkiyet payları lehine kat irtifakı kurulmuş olan bir taşınmaz hakkında şuun, ortaklığın giderilmesinin istenemeyeceği hükmünü koymaktadır. 2814 sayılı kanunla 8. maddenin 1. fıkrasında yapılan değişiklikle de kat irtifakı bağlanmış arsa payının satılması halinde diğer kat irtifak hakkı sahiplerinin öncelikle satın alma ön alım hakkı olmadığı hükmü konulmuştur. Aksi sözleşme ile kararlaştırılabilir. D. Başka irtifak kurulamaması. Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde bu hakla bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz. Kat mülkiyeti kanunu madde 5, fıkra 4. Örnek olarak bir üçüncü kişiye bir üst inşaat hakkı tanınamaz. 5. Kat irtifakının sona ermesi. A. Genel olarak. Kat irtifakının sona erme halleri kat mülkiyeti kanunu madde 49'da düzenlenmiştir. Bu hallerde binanın inşası borcu eşyaya bağlı bir borç olmaktan çıkacaktır. Kat mülkiyeti kanunu madde 49'da sayılanlardan başka kat irtifakı normal olarak binanın tamamlanarak kat mülkiyetine çevrilmesi halinde de sona erer. Fakat bu halde amacın gerçekleşmesi söz konusudur ve farklı bir durum vardır. Kat irtifakının kanun gereği kendiliğinden sona erdiği hallerde tapu memuru buna dair kaydı re'sen terkin eder. İlgililerden her biri de terkinin yapılmasını talep edebilir. B. Kat mülkiyeti kanunu madde 49'a göre sona erme sebepleri. Çift A. Paydaşların tümünün veya tek bir malik varsa onun talebi üzerine kat irtifakı terkin edilir. Kat irtifakı bu terkin üzerine sona erer. Kat mülkiyeti kanunu madde 49 fıkra 1. Çift B. Taşınmazın tamamen yok olması halinde kat irtifakı kendiliğinden sona erer. Çift C aynı şekilde taşınmaz maddi veya hukuki sebepler dolayısıyla üzerinde yapı yapılamayacak hale gelirse kat irtifakı kendiliğinden sona erer. Çift D taşınmazın kamulaştırılması halinde de kat irtifakı kendiliğinden sona erecektir. Çift E kat irtifakı kurulan arsa üzerinde bu irtifakın kurulması sırasında verilen plana göre 5 yıl içinde yapı yapılmazsa maliklerden birinin talebi üzerine sulh hakimi gerektiğinde ilgilileri de dinleyerek duruma göre kat irtifakının sona ermesine veya belli bir süre için uzatılmasına karar verir. Sona erme talep edilmiş de olsa yapının tamamlanabileceği anlaşılıyorsa hakim süreyi uzatmalıdır. Süre uzatılması talep edilmişse hakim sona erme kararı veremez. Süre talep üzerine yeniden uzatılabilir. Eğer kat irtifakı mahkeme kararı ile kaldırılmışsa kat mülkiyeti kütüğündeki kayıt silinir. Kat mülkiyeti kanunu madde 49 fıkra 3-4 kat irtifakı mahkeme kararının kesinleşmesi ile sona ermiştir. Kat maliklerinin hak ve borçları. A. Kat maliklerinin hakları. 1. Bağımsız bölümlerde. Her kat maliki bağımsız bölümü üzerinde münhasır mülkiyete sahip olup, Medeni Kanunu maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkileri haizdir. Kat mülkiyeti kanunu madde 15. Bu münhasır mülkiyete bağımsız bölüme özgülenen eklentilerdeki mülkiyet de bağlanmıştır. Kat maliki bağımsız bölümün de istediği şekilde maddi ve hukuki tasarruflarda bulunabilir. Mülkiyetini bir başkasına devredebilir. Bağımsız bölümünde kat mülkiyeti ve diğer kat maliklerin haklarıyla bağdaşabilecek kat mülkiyeti kanunu madde 6 fıkra 3 irtifak kurabilir veya bağımsız bölümü üzerinde taşınmaz rehni kurabilir. Malik olarak el atmanın önlenmesi Medeni Kanun madde 683 davası veya tapu kaydının düzeltilmesi davası Medeni Kanun madde 1025 açabilir. Zilyetliğin korunması davalarından yararlanır. Kat maliki bağımsız bölümü ve eklentisinden bizzat yararlanabileceği gibi yararlanma imkanını karşılıklı veya karşılıksız üçüncü kişilere de bırakabilir. Ancak yararlanma dürüstlük kuralı kat mülkiyeti kanunu madde 18 fıkra 1 ve yönetim planına göre tahsis amacı ile kat mülkiyeti kanunu madde 23 sınırlıdır. Kat maliki bağımsız bölümünde ancak ana yapıya zarar vermeyecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapabilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 19 fıkra 2. 2. Ortak yerlerde. Kat maliki ortak yerlerde paylı mülkiyet hakkına sahiptir. Mülkiyet payı aynen arsa payı oranındadır. Katma mülkiyeti kanunu madde 16 fıkra 1. Ortak yerlerdeki birlikte mülkiyet payı bağımsız bölümdeki mülkiyete bağlıdır. Böylece bağımsız bölümdeki mülkiyete bağlı olan eklentiler üzerindeki mülkiyet ve ortak yerlerdeki paylı mülkiyet hakkı kat mülkiyeti üzerindeki tasarrufları izleyecektir. Kat maliki paylı mülkiyet hakkına dayanarak ortak yerlerden yararlanır. Ortak yerleri kullanma hakkının somut ölçüsünü ve şeklini kat malikleri aralarında anlaşarak kararlaştırabilirler. Böyle bir anlaşma yoksa ortak yerleri kullanma hakkının ölçüsü ortak yerin niteliğine göre değişir. Kat mülkiyeti kanununun 16. maddesinde kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerde kat maliklerinin arsa payı oranında kullanma hakkına sahip olduklarını belirtilmiştir. Bu gibi yerlerde zaman veya yer itibariyle kullanmanın arsa payı oranında düzenlenmesi mümkün olabilir. Buna karşılık örnek olarak asansörden veya apartman girişi gibi yerlerde yararlanmada arsa payı oranı hiçbir ölçü olamaz. Ortak yerlerde bir kat maliki diğer kat maliklerinin yararlanmasına engel olduğu takdirde ona karşı sulh mahkemesinde kat mülkiyeti kanunu madde 33 el atmanın önlenmesi davası açılabilir. Zarar vermişse tazminat istenebilir. Kat maliki ortak yerlerde paydaş durumunda olduğundan mülkiyet hakkının koruyucu yetkilerinden yararlanır. El atmanın önlenmesi ve istihkak davaları açmak imkanına sahiptir. Bu davaları üçüncü kişilere karşı açabileceği gibi ortak yerde ortak zilliyetliğini engelleyen veya ortak yerdeki payına tecavüz eden diğer bir kat malikine karşı da açabilir. Buna karşılık kat maliklerinin ortak yerlerdeki paylı mülkiyetinin sona erdirilmesini, paylaşılmasını, şuyun giderilmesini istemek hakkı yoktur. Kat mülkiyeti kanunu madde 7. Keza kat malikleri yasal ön alım hakkına da sahip değildir. Kat mülkiyeti kanunu madde 8. Bunların dışında ortak yerler paylı mülkiyet hükümlerine tabidir. B. Kat maliklerinin borçları ve yükümlülükleri. Kat maliki bir taşınmaz maliki olarak kanunların taşınmaz malikleri için öngördüğü yükümlülüklere ve sorumluluklara tabi olur. Kat mülkiyeti kanunu madde 9. Kat maliklerinin borçlarını belirlerken kat mülkiyeti kanunu bir binada oturanlar arasındaki komşuluk ilişkilerinin özel niteliğini ön plana alarak bunlar arasında huzur ve sükunun ve barış halinde yaşamanın sağlanması maksadı ile ayrıntılı hükümler koymuştur. 1. Dürüstlük kuralına uygun davranma yükümlülüğü. Aynı binada birlikte yaşama düzeninin sağlanabilmesi için kat malikleri aralarındaki ilişkilerde dürüstlük kuralına uygun davranmakla yükümlüdürler. Kat mülkiyeti kanunu 18. maddede kat maliklerinin gerek bağımsız bölüm ve eklentileri gerekse ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymakla yükümlü olduklarını açıkça belirtmiştir. Özellikle her kat maliki diğer kat maliklerini rahatsız etmemek, onların haklarına tecavüzde bulunmamak, onlara zarar vermemek ve yönetim planı hükümlerine uymakla yükümlüdür. Kat mülkiyeti kanunu madde 18 fıkra 1. Bu yükümlülüğe bağımsız bölümlerdeki kiracılar, oturma hakkı sahipleri ve bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlar da tabidir. Ayrıca aykırı davrananlar kat maliki ile birlikte müteselsilen sorumludur. Kat mülkiyeti kanunu madde 18 fıkra 2. Uyuşmazlık halinde açılacak davada kat maliki ile birlikte hasım gösterilebilirler. Kat maliki sözü geçen kişilerin fiillerinden sorumlu tutulmuştur. Medeni kanun madde 737'deki komşuluk hukukuna ilişkin hükümler de kat mülkiyetindeki ilişkinin özellikleri nazara alınarak uygulanacaktır. 2. Bağımsız bölüm ve eklentileri ile ilgili yükümlülükler. A. Bağımsız bölüm ve eklentisini özgüleme amacına uygun kullanma yükümlülüğü. Taşınmaz kat mülkiyetine çevrilirken her bağımsız bölümün mesken, konut, iş yeri gibi çeşidini belirten bir listenin tapu memurluğuna verilmesi gerekir. Kat mülkiyeti kanunu madde 12c. Kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasına bağımsız bölümün niteliği kaydedilir. Kat malikleri başlangıçta bağımsız bölüm için kat mülkiyeti kütüğünde sayfa açılırken bağımsız bölümün niteliğini mesken, konut, klinik, imalathane vesaire tarzında belirtmelidirler. Bu ancak bütün kat maliklerinin rızası ile mümkün olur. Böylece niteliği kütükte belirtilen bağımsız bölümü özgürlediği amaca uygun olarak kullanma yükümlülüğü doğar. Kat mülkiyeti kanunu kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak kaydedilmiş olan bağımsız bölümün çeşidinin değiştirilmesi imkanını bazı hallerde tamamen bertaraf ederek yasaklamış, bazı hallerde ise kat malikleri kurulunun oy birliği ile vereceği kararı tabi tutmuştur. Kanunun bu hükmü, birlikte yaşama düzenini sağlamak, sürtüşmeleri önlemek amacıyla kat maliklerini bağımsız bölümlerinde diledikleri gibi tasarruftan alıkoyan ve mülkiyet hakkını kısıtlayan bir hükümdür. Mesken, iş veya ticaret yeri olarak kaydedilen bağımsız bölüm, hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza, laboratuvarı gibi kurumlar kurulması kesin olarak yasaklanmıştır. Kat mülkiyeti kanunu madde 24 fıkra 1. Kat malikleri aralarında anlaşarak mesken, iş yeri veya ticaret yeri olarak kullanılması öngörülen bağımsız bölümün sonradan yukarıda sayılan çeşitten bir kurum olarak kullanılmasını kararlaştıramazlar. Bu konudaki sözleşmeler geçersizdir. Kat mülkiyeti kanunu madde 24 fıkra 1. Dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler yasaklayıcı hükmün kapsamı dışında bırakılmıştır. Böylece mesken veya iş yeri olarak gösterilen bir yerde bir hekim muayenehane açarak mesleğini icra edebilecektir. Kütükte mesken olarak kaydedilen bağımsız bölümün sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basım evi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler şeklinde kullanılabilmesi, o binadaki bütün kat maliklerinin oy birliğiyle verecekleri bir kararla mümkün olabilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 24.2. Mesken olarak kaydedilen bağımsız bölümün sendika merkezi, lokal yazıhane, noter dairesi, dikiş yurdu, ticaret şirketi, merkez veya şubesi, iş yeri niteliği taşıyan dershane olarak kullanılabilmesi için kat maliklerinin oy birliği ile karar vermeleri gerekir. Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinin birinin talebi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahibelerine şerh verilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 24 fıkra 3. Böylece tahsis yönü kamuya açıklanmış olacak ve kat maliklerinin değişmesi halinde yeni kat maliklerine karşı ileri sürülebileceği düşünülmüş ise de esasen bağlayıcı olan kararı açıklamaktan öteye bir fonksiyonu yoktur. Eklentilerin de özgüledikleri amaca uygun kullanılması gerekir. Bağımsız bölümün veya eklentisinin tahsis amacına aykırı kullanılmasından zarar gören kat maliki, zarar verici davranışta bulunan kat malikine veya bağımsız bölümden malikin rızası ile devamlı surette faydalanan kişi ile birlikte kat malikine karşı kat mülkiyeti kanunu madde 33 uyarınca sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. Bunun için bütün kat maliklerinin birlikte dava açmaları gerekli değildir. Yargıtay bağımsız bölümün tahsis amacına aykırı olarak kullanılması veya bu şekilde kullanılmak üzere kiralanmasına karşı dava açılmasını genel yönetim işi saymayarak kat maliki olmayan yöneticinin bu halde dava açmaya yetkisi ve sıfatı olmadığı eğilimini benimsemiştir. Halbuki daha önceki bir kararında yöneticinin bu halde açtığı davayı kabul etmişti. Bu karara göre yönetici ancak bizzat kat maliki ise veya diğer kat maliklerinden temsil yetkisi almışsa bağımsız bölümün tahsis amacına aykırı kullanıldığı iddiası ile dava açabilecektir. Kat mülkiyeti kanunu madde 24'te kesin olarak yasaklanan tahsis şekilleri ile kat maliklerin oy birliğine bırakılan tahsis şekilleri örnek olarak sayılmıştır. Bunlar arasında kesin bir sınır çizmek mümkün değildir. Hükümet gerekçesinde ana gayrimenkulde hangi müesseselerin kurulup kurulmayacağının incelenmesi bakımından ana taşınmazın genel durumunun göz önüne alınması ve açılacak iş yerlerinin birbiriyle olan alakası ve bunların binanın durumu ile bağdaşıp bağdaşmayacağı noktaları incelenmek lazımdır. Bir anlaşmazlık çıktığı takdirde bütün bu cihetler göz önüne alınarak bir karara varılması hakime düşmektedir denilmektedir. B. Bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım ve tesis yapmama yükümlülüğü. Hiçbir katma haliki bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Kat mülkiyeti kanunu madde 19 fıkra 2 c 3 taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantı yerlerinde bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 19 fıkra 2 c 4 diğer kat maliklerinin rızası aranmaz fakat bütün kat maliklerinin rızaları bulunmadıkça bağımsız bölümün niteliği değiştirilemez. Örneğin depo mesken haline getirilemez. Yargıtay'a göre bir bağımsız bölüm teşkil eden mağazanın ikiye ayrılarak iki ayrı bağımsız bölüm haline getirilmesi için de bütün kat maliklerinin rızaları gerekir. Kat maliki bağımsız bölümünde yaptığı onarım dolayısıyla ana yapıya veya diğer bağımsız bölümlere kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumlu olur. C. Onarım için bağımsız bölümüne girme izni verme ve bölümünde gerekli işlerin yapılmasına katlanma yükümlülüğü. Kat mülkiyeti kanunu madde 23 kat malikini veya başka sıfatla bağımsız bölümden faydalananları belirli bazı hallerde bağımsız bölüme giriş izni vermeye ve bağımsız bölümünde gerekli işlemin yapılmasına katlanmaya mecbur tutmuştur. Bu yükümlülük iki halde söz konusu olmaktadır. Kat mülkiyeti kanunu madde 23 fıkra 1'e göre kat maliklerinden birinin bağımsız bölümde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması ile yapı güvenliği ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa o bölümün maliki veya o bölümde başka bir sıfatla oturanlar giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlem yapılmasına katlanmaya mecburdur. Örnek olarak bir bağımsız bölüm kiracısının kalorifer tesisatı onarımına izin verme veya su tesisatının tamir için gerekli işlemin yapılmasına veya ana yapının çatısında kurulmuş bulunan güneş enerji sistemi ve su deposunu onarmak için çatıya çıkışa veya yapı güvenliğinin incelenmesi için duvarlarının örnek malzeme alınmasına müsaade ve katlanmak mecburiyeti gösterilebilir. Yükümlülüğün kapsamına bir eklentideki onarım ihtiyacı için başka bir bağımsız bölüme veya eklentisine girmeye izin ve bir bağımsız bölüm veya eklentisindeki onarım ihtiyacı için başka bir bağımsız bölümün eklentisine girmeye izin vermek de girer. Kat mülkiyeti kanunu madde 23 fıkra 2'ye göre de ana taşınmazın bir kısmının harap olması halinde harap olan bağımsız bölüm ve eklentilerinin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması için sağlam kalan bağımsız bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa o bölümlerin malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar. Bağımsız bölümüne girilmesine izin verilmesi dolayısıyla kat malikine veya orada oturan kişiye bir zarar verilirse bu zararı lehine izin verilen bağımsız bölüm malikleri derhal ödemekle yükümlüdürler. Kat mülkiyeti kanunu madde 23 fıkra 3. 3. Ana taşınmaz ve ortak yerlerle ilgili yükümlülükler. A. Ana taşınmazın bakımı, mimari durumu ile güzelliği ve sağlamlığını koruma yükümlülüğü. Kat malikleri ana taşınmazın bakımını sağlamaya, mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdur. Kat mülkiyeti kanunu madde 19 fıkra 1. Ana taşınmazın ortak yerlerinde bakım, koruma ve onarım masraflarına her kat maliki arsa payı oranında katılır. Kat mülkiyeti kanunu madde 20 fıkra 1. Bir kat maliki tarafından ortak yerlerde inşaat, onarım ve tesisler değişik renkte dış badana ve boya yaptırılması, kat maliklerinin 5'te 4'ünün yazılı rızasının bulunmasına bağlıdır. Kat mülkiyeti kanunu madde 19 fıkra 2. Ancak ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunu mahkemece tespit edilmiş olması halinde bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğe uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde Bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. 5711 sayılı kanunla değişik kat mülkiyeti kanunu madde 19 fıkra 2. Faydalı yenilik ve ilaveler kat mülkiyeti kanunu madde 42 hükmüne, yeni bağımsız bölüm ilavesi kat mülkiyeti kanunu madde 44 hükmüne tabidir. Ortak yerlerde yapılan inşaat ve tesise örnek olarak çekme katın tam kata çevrilmesi, terasta cemekanlı oda veya çatı yapılması, balkonların cemekanla kaplanması, çatıya güneş enerjisi ile ısıtma cihazı konulması sayılabilir. Gerekli 5'te 4 oranında rıza alınmadığı halde haksız el atmanın önlenmesi istenebilir. Rızanın kurul toplantısı yapılarak alınması şart değildir. Fakat bağımsız bölüm eklenmesi için kat mülkiyeti kanunu madde 44 uyarınca kat malikleri kurulu kararı gerekir. Çekme katın tam kata çevrilmesi böyledir. Her kat malike ana taşınmaza ve diğer bağımsız bölümlere kusuru ile meydana getirdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur. Kat mülkiyeti kanunu madde 19 fıkra 3. Bu zararların giderilmesi için yapılacak masrafları zarar veren kat maliki ödemelidir. Zararın giderilmesine diğer kat malikleri de katılmışsa, bunların zarar veren kat malikine karşı rücu hakları vardır. 36. ayrımın sonu, sayfa 528.